Ayrım 6.
Oradaki jandarmalara otobüsün Milas'a kaçta gittiğini sordum. Bana verdikleri rakama göre cebimdeki para ancak Milas'a gitmeye yetecekti. Hemen kolları sıvayıp para için İstanbul'a telgraf çektim. Çünkü yemeğe harcayacak param yoktu. Orada jandarma aracılığıyla paltomu da sattım. Akşama doğru bir jandarma geldi, beni başefendinin görmek istediğini söyledi ve önüme düştü. Yukarıya çıktık, orada sevimli yüzlü bir genç beni karşıladı. Muğla jandarma komutanıymış. Hal hatır sorulup sigaralar ve kahveler içmeye başlanınca delikanlı bana bir derdini anlattı. Muğla'ya seyyar bir tiyatro heyeti uğramış. O seyyar tiyatronun baş aktrisine komutan, belki de karakol komutanı, fena halde tutulmuş. Ne var ki aktris ona hiç yüz vermiyormuş. Evrakımdan bir yazar olduğumu anlamış. Benden aktriste aşk mektubu yazmamı istiyormuş. Ne istediğini tam bu sözlerle söylemediydi. Fakat istediğinin kaba Türkçesi buracığa varıyordu. Adamın yüzünde bir hüzün vardı. Bana bir kağıt uzattı. Orada doğduğu tarih, doğduğu yer, girdiği okul gibi şeyler not edilmişti. Bunlardan söz etmemi rica etti. Bol bol kağıt, iki de kalem verdi. Ben yazacaktım, o da kopya edip aktris hanıma toka edecekti. Ne dediğimin farkında olmayarak pekala deyip aşağıya koğuşuma indim. Aşağıda çoktan beri duymadığım kadar şiddetli bir öfkeyle küplere bindim. Hele bir bakındı şuna. Bin bir derdiyle sonu gelmeyen bir yolculukta jandarmadan jandarmaya teslim edilen bir adamı çağır da aş mektupları yazmasını emret. Aldığım notu elime, ta doğuşundan başlayacaktık ya, şöyle bir şeyler karıldım. Ana rahmine ne zaman düştüğümü bilmiyorum. Ama fi tarihinde doğduğuma göre ana rahmine düşüşüm o tarihten 9 ay önce. Kalemle hesapladım burada. Yani fi tarihinde olacak. Buracıkta şunu söyleyeyim ki, babamı da anamı da vallahi ve billahi ben seçmedim. Kim kimi seçtiyse seçti, işte o kadar. Bana ne yahu? Anamın rahmine düştüğümün tam 9. ayı saat da kafam güm diye şehrinde yere vurdu. Çünkü o zamanlarda insanın doğduğu yere maskateresi, yani kafasının düştüğü yer deniliyordu. Herhalde başımın küt diye yere vurmasıyla ne cehenneme doğduğumda kafama dank etmiş olacak ki, doğduğuma da doğacağıma da bin pişman ciyak ciyak bağırmışım. Böylece harlayıp hızla ilerleyen orman yangını gibi 10-15 sayfa yazmışım. İçinde tabii küfre ver yansın ediyordum. Ne yazık ki o karalamayı saklamadım. Tam öfkenin kendine göre bir candanlığı vardı. Ama barut kesilmemiz ve ateş püskürmemiz çok sürmedi. Gencin o sevimli ve hazin yüzü hayalimde, insan kılığına girmiş bir yalvarış oluyordu ben yazdıkça. Yazmış olduğum kağıtları al sana diyerek cırt cırt yırttım. Ne hoştu candan yırtılışlarının cırt edişi. Parçaları ayak yoluna attım. Oturduğum Sibirya obası gibi bembeyaz kağıtların önüne. Bir hayli zaman kağıtlar bana baktı, ben de kağıtlara baktım. Kadından bir randevu koparmaya uğraşan bir zampara olmadığı gencin o acıklı halinden belliydi. Belki bu işte bir çapkınlık vardı ama aslı insanca bir sevgiydi. O da güzeldi. Aktristin ya da kadın komiğin, çünkü Anadolu'da o zaman sahne sanatçılarına tiyatrocu komikler deniliyordu. Hiç yüzünü görmemiştim. Subaya nasıl olduğunu da, yani saç siyah mı, sarı mı sormamıştım. Zaten işten yazarken saç kaş övmek gibi bayağılıklara düşmezdim. Ama böyle ısmarlama yazıda kime yazdığımı bilseydim, onun anlayışına göre belki hatır için bu haltı da işlerdim. Olur ya, iri yarı ayı gibi bir kadın olabilirdi. Örneğin eski kantocu kadınlar gibi asma kabağı gibi kollu, palüze tenli, katmer katmer gerdanlı bir şey. İnsanın böylesine pek yazasım gelmezdi. Belki de olmazdı ya. Kalıbı böyle olurdu da yüreği insanın gözlerini yaşlar getirtebilecek kadar iyi olabilirdi. Neyse, ne bir ton ağırlığında anaçkonun biri, ne de şımarık, isterse afacan, fettan, şeytanın ya da karabiber yedi bela şirretin biri olsundu. Yazardım evelallah. Kağıda baka baka düşündüm. Sonunda o insan ister gebeş ya da cılız, ister çapkın ya da pısırık, ister sokak sürtüğü bir kadın olsun, hepsini de gövdelerinin ve gönüllerinin arızalarından sıyırıp çıkardım ve hayalen gözlerimin önünde sadece yapyalın insan dike koydum. İşte o insana yazıyordum ben. Ona aşıktım. 4-5 aydır ondan hemen hemen büsbütün yoksun kalışımın, ona bir türlü yüreğimden konuşmak fırsatını bulamayışımın, Artta gelen hızıyla harıl harıl yazdım yazdım. Jandarmayı çağırdım. Alınız şu kağıtları başefendiye götürünüz dedim. Akşam yemeğini yedim. Koğuşa bir ampul taktılar. Işık da oldu. Ama biraz sonra kontak mı ne olduysa oldu, ışık söndü. Yine karanlıkta kaldım. Yatağıma uzandım. Biraz önce yazmış olduğum yazımın etkisi içinde dinmemişti hala. Derken tam yattığım koğuşun üstünde biri jandarma erlerine ders vermeye koyuldu. İlk önce tüfekten patlatılan kurşunun havada karşılaştığı mukavemetlerden yani dirençlerden söz etti. Geçmiş gün unuttum ama galiba ilk olarak mermiye havanın direncini tanımladı. Ders verdikten sonra subay anlattıklarının kavranıp kavranmadığını anlamak üzere erlerden mermilere nelerin direnci olduğunu sordu. Ben görmüyordum fakat herhalde cevap vermek isteyenler parmak kaldırıyorlardı. O zaman subay başıyla söyle yollu bir işaret yapıyordu ki er birdenbire ayağa sıçrayıp ve bir ayağını yere vurup gür bir sesle emret komutanım diye selam veriyordu. Her emret komutanım deyiş ve ayağın yere vuruluşunda tepeme dünyanın tozları dökülüyordu. Bir er mermiye yıldızların direnç gösterdiğini söyleyince bir başkası ay, bir üçüncüsü de güneşin ket verdiğinden söz etti. Ondan sonra mermi yörüngesi konusuna geçildi. Yani merminin uzağa atıldığı zaman gökte çizdiği yay anlatıldı. Merminin havada bir ok yayı gibi gittiği tanımlandı. Sıra erlerin anlatmasına geldi. Emret komutanım diye gürleyen gürleyene ve ayağını güm diye vuran vuranaydı. Pencereden gelen ışıkta bulut bulut inen tozları görüyor, büyüyecek tanelerinin saçlarıma düştüğünü duyuyordum. Subay kurşunun ok yayı gibi gittiğini söylemişti ya, bir er tereyağı gibi gittiğini söyledi. Öyle ya, ok yayı gibi gittikten sonra niye tereyağı, sade yağ ya da Halep yağı gibi gitmesindi? Gülesim yoktu ama epeyce güldüm. Kaderde böyle ders dinlemek de varmış. Ertesi günü olaysız geçti. Yalnız beni gelip görmek isteyenler vardı. Benim neyimi göreceklerdi yahu? Öyle bir ziyaretçi gelince beni koğuşun yanındaki bir odaya götürüyorlardı. Hoş geldin, safa geldin diyoruz laf olsun diye birkaç kelime konuştuktan sonra onlar dışarıya ben de koğuşuma dönüyordum. Bodrum'un nasıl bir yer olduğunu hep merak edip duruyordum. Beni görmeye gelenlerden bu konuda ayrıntıcı bir cevap alamıyordum. Orada bir kale varmış ama şehri saran bir kale değilmiş. Bir köşede şövalyeler tarafından yapılmış bir hisarmış. 5-10 yıl öncesine kadar orası bir hapishane olarak kullanılıyormuş. İşte bu noktada söylentiler çatallaşıyordu. Kimisi kalenin hala hapishane olarak kullanıldığını söylerken, başkaları da bombardıman nedeniyle kale harap olduğundan artık hapishane olarak kullanılmadığı ile sürüyorlardı. Kime inanmalıydı bilemiyordum. Muğla şehri, Muğla vilayetinin başkentiydi. Bodrum'da Muğla vilayetinin 4-5 kaymakamlığından biriydi. Başkentte bu kaymakamlığı bilen yok gibi bir şeydi. Belki hakları da vardı çünkü Bodrum'a yani eski Halikarnas'a yol yoktu. Orasını saran Büyük İskender'in savaş arabalarının tekerleklerinden sonra ora yollarında belki tekerlekler hiç dönmemişti. Sonra şu da vardı, kale hala sağlamsa oraya tıkılacak yani hapsolacaktım. Kale bir yıkıntı halinde ise şehri saran duvarlar olmadığına göre şehrin hapishanesine kapanacaktım. Yani ölümler arasında ölümler beğen gibi bir şeydi bu. Muğla'ya vardığımın ya üçüncü ya da dördüncü günü jandarmanın biri sizi başefendi istiyor dedi ve onun odasına götürdü beni. Adamın gözlerinde sevinç pırıntılar gibi pırıl pırıl parlıyordu. Onlar öyle pırlantalardı ki madenlerden çıkmaz ve yalın fukaralıkta insanı dünyalar kadar zengin eder. Demek ki mektup etkisini göstermişti. Delikanlı çekine utana kendisinin de bir mektup yazdığını söyledi. O mektubu bana verirken, siz buna istediğinizi katın, hoşunuza gitmeyen bir yeri varsa çıkarın, dedi. Mektubu aşağı koğuşa götürdüm. Mektup fena değildi çünkü bir İspanyol deyimiyle yarasanın ağzından konuşmuştu. Yalnız birkaç yerinde ince duygular, ince fikirler vardı. Bu ince sözünün Allah belasını versindi. Neredeyse bütün Türk dilini örümcek ağı gibi saracaktı. İncele incele sonunda kopup gitse bari. 5. gün mü ne evden para geldi. Artık Muğla'dan Milas'a gidebilirdik. Ne var ki her 2 günde bir mektup sipariş ediliyordu. Yahu beni İstiklal Mahkemesi aç mektubu yazmaya mı mahkum etmişti? Artık durmadan sevda mektupları donatmakta bıkıp usanmıştım. 15. gün mü ne baş efendiye Muğla'da epeyce beklediğimi, Bodrum'a kalebentliğe mahkum olduğuma göre oraya gidip kalebentlik süremi doldurmam gerektiğini söyledim. Bana ne dese beğenirsiniz. Burada rahatınız iyi ya, ha burada ha Bodrum'da hapis olmuşsunuz, hepsi bir değil mi? Tepem attı doğrusu. Ona ne cevap verdiğimi hatırlamıyorum ama fena halde üzüldüm. Kalem kağıda sarılarak Ora valisine bir dilekçe yazdım. Zekeriya ile aynı mahkemede aynı suç için aynı ceza yediğimize göre Zekeriya'ya nasıl muamele edilmişse bana da aynı muamelenin yapılması gerektiğini yazdım. Amacım hapsedilmemekti. Zaten hapse değil kalebentliğe mahkumduk yahu. Dilekçeyi pullayıp bastım imzamı valiye gönderdim. Aradan 2-3 saat ya geçti ya geçmedi, koğuşa Muğla şehrinin jandarma komutanı değil, fakat bütün Muğla vilayetinin jandarma komutanı geldi. Elinde bir kağıt tutuyordu bana. Vali Bey, Bodrum kaymakamına şehir sınırları içinde serbest kalmanız, fakat denize çıkmamanız emrini yazdı bu evrakta. Bu kağıt sair evrakla birlikte gönderilir. Ama sizin serbest kalacağınızı emin olmamız için bu kağıdı da size veriyor, bu evrak Bodrum kaymakamına verilecek, dedi. Kulaklarıma inanamadım doğrusu. Jandarma komutanı koğuştan çıkınca sevinçten bir iki adım dans ettim. Gözlerimin önünde sevinç gelin kuşakları açılıp açılıp yayılıyordu. Şu vali halden anlıyordu. Ne iyi adamdı. Bodrum kaymakamına yazılan emri bir değil, belki 100 kere okudum. Onu ezbere biliyordum. Yalnız o değil, fakat her sözün, her harfin nasıl yazılmış olduğunu, hatta o beyaz eseri cedid kağıdının hamurunun neresinde ufacık bir nokta ya da leke olduğunu biliyordum. Dahası var, hemen hemen her yarım saatte bir, sakın yanlış okumuş olmayayım diye, çıkarıp çıkarıp okuyordum. Böyle çıkarıp çıkarıp okudukça kağıt yıpranmasın diye ve onu kat kat koruyucu kağıtların arasına koydum. Hep ceketimin iç cebinde taşıyordum. İşte tam bu zamanda her önüme gelene kağıdı çıkarıp okutmak ve okumak alışkanlığına uğradım. Kağıt okununca dört gözle beklediği bir tepki adamın, "Hah işte, ey efendi, bu kağıtla siz mutlaka şehir içinde serbest kalacaksınız," demesiydi. Galiba Muğla'dan çıktıktan 20 gün kadar sonra Bodrum'a vardım. O zaman süresince yüzlerce insan o kağıdı okutmuştum. Angarya'dan dinliyorlar, sonra Hamhum Şarolop yolunu baştan savma bir cevap veriyorlardı. Jandarmasına, subayına, memuruna, bakkalına, hammalına okudum o kağıdı. Bir tanesi bile ilaç için olsun beklediğim cevabı vermedi. İşte bu nedenle elimdeki evrakın üzerinde yazılanlardan kuşkulanmaya başladım. Acaba beni yatıştırmak ve kandırmak için mi bu kağıdı elime tutuşturmuşlardı? Bizden önce mahkum olan ve sürgün yerine gönderilen Hüseyin Cahit, arabasıyla bir uçurumdan aşağı yuvarlanmıştı. Bunun bir kaza mı, kasıt mı olduğu pek belli olmamıştı. Üstadın ölümden kurtulabilmesi adeta mucize olmuştu. Aynı oyunun bana da oynanabileceğini ister istemez düşündüğüm için bütün yol boyunca gözlerimi sözüm ona muhafızıma memur, jandarmaların silahlarından bir türlü ayıramıyordum. Bazen de böyle otobüsle gideceğime keşke yayan gideydim diye düşünüyordum. Ben ayağıma hiç üşenmem. Yayan gittiğim takdirde koğuşlarda hapsedilerek beklediğim zamanları açıkta, güneşli yollarda geçirmiş olurdum. Köy karakollarında insanın hapsedileceği yerler yoktur. Oralarda oturur, köylerle hoşbeş ederdim. Otobüsle gitmeyi Bodrum'a daha çabuk varırım diye seçmiştim. Oysa aradan aylar geçtiği halde Bodrum'dan uzak Muğla'daydık hala. Günün birinde vilayet jandarma komutanı koğuşa geldi. Otomobil parasının yarısını verdiğim takdirde onunla birlikte gidebileceğimi söyledi. Hemen kabul ettim. Çünkü iki jandarma ve otobüsle gitmekten daha ucuzdu. Bir sabah ya da Muğla'da 20 günden fazla kaldıktan sonra Milas'ın yolunu tuttuk. Milas'ta gene mola. Muğla ile Ahiköy, Yatağan arasındaki yolu tekrar geçtik. Ahiköy'de yol çatallaşarak bir kol Çine'ye, güney kol ise Milas'a gider. Ahiköy o zaman nahiyeydi, şimdi kaymakamlık oldu. Ben Bodrum'dayken Yatağan adlı bir kayığım vardı. Ahiköy ilk kaymakamının karısı Bodrumluymuş. Yeni kaymakamlığa yeni bir at takmak gerekince oraya Yatağan diye kayığımın adını vermişler. İşte eski Ahiköy ve günümüzün Yatağan'ından Milas yoluna girdik ve girmemizle birlikte sık bir çamlığa daldık. Rüzgar sağanak sağanak eştikçe çamlar tez bir fısıltıya koyuluyorlardı. Sanki kaynaşan bir kalabalık ara sıra birbirinin kulağına bir şeyler fısıldıyorlardı. Acaba birbirine Baksana sürgün geçiyor mu diyordu. Yanımda oturan jandarma komutanıyla şundan bundan bir iki laf ettik. Cebinde canım gibi sakladığım valinin kağıdını ona okumadım. Çünkü kağıdı validen o getirmişti. Kağıtta yazılı olandan başka bir anlam çıkaramazdı. Bodrum Kalesi'nin ne durumda olduğunu sordum. Bombardıman dolayısıyla kalenin terk edilmiş bir harabe olduğunu söyledi. 2-3 dakika böylece konuştuktan sonra ikimiz de sustuk. Ben gönül seslerimle baş başa kaldım. Epeyden beri süre gelen dertlerime yenileri ekleniyordu böylece. Muğla'dan evden aldığım son mektuplara göre zevcem şimdilik İstanbul'dan ayrılmak istemiyordu. Bu kadar ay sonra onları, bir de bir yaşına basmış ve yürümeye başlamış olan oğlumu görmek istiyordum. Bodrum'da şehir içinde serbest kalırsam deniz kıyısında bir ev kiralayabilecektim. Bir ev deniz kıyısında olur da çirkin mi olur hiç? Otomobil ara sıra çamlıklardan çıkıyor, düzlükleri aşıyordu. Yol kıyısındaki tarlalarda çalışan köylü kadınlarının kırmızı fıtaları havaliye renk veriyordu. Ötede beride tozlu yollarda yavaş yavaş takırdayan iki tekerlekli arabalar ya da başta hep geleneksel eşek, deve katarlarına rast geliyorduk. Herhalde buralardan pek otomobil ya da otobüs geçmiyordu ki, otomobil yanaşınca develer ürkerek sağa sola kalkıyorlardı. Öğleye doğru Eskihisar'da otomobili durdurduk. Yol kıyısında koca bir çınar vardı. Çınarın erimiş yeşilden ibaret gölgesinde de dört İonya başlığının üzerine masa gibi düz mermer levha oturtulmuştu. Komutan börek ve köfteden oluşan kumanyayı almak üzere otomobildeyken ben mermer masanın yanına gelmiştim. Derken betleri benizleri uçmuş, gözleri yuvalarından uğramış birkaç eli tüfekli köylü çalılıkların arasından sökün ettiler. Bana heyecanlı heyecanlı. ''Buradan bir kızla bir erkek geçti mi?'' diye sordular. Ben görmediğimi söyledim. Jandarma komutanı elinde kumanyamızla bana doğru gelmekteydi. Elleri tüfekli köylüleri görmüştü. Köylüler onu görünce hemencecik ortadan sır oldular. Komutan şoföre, ''Köye gidip oradaki jandarma onbaşısı mı, çavuşuz mu, onu çağırmasını söyledi.'' Aradan çok geçmeden onbaşı ile iki jandarma süt dökmüş kediler gibi gelip selama durdular. Komutan barut kesilmişti. Adamlara ateş püskürdü. Elleri silahlı insanların ortalıkta koşuşup bir kızla erkek aramakta olduklarından nasıl olup da haberdarları olmadığını, ortalığın inzibatının böyle mi sallandığını sordu. Onbaşı da olayı anlattı. Köyde 18 yaşlarında çok güzel bir kız varmış. Kıza bir delikanlı aşık olmuş ve kızın babası, kız kaç okka ağırlığındaysa okka başına... Geçmiş gün unuttum. Belli bir para istemiş. Delikanlı, ben hayvan satın almaya gelmedim diyerek evden çıkıp gitmiş. Babasının para istediğini duyan kız, babasına fena halde kızmış. O sabah kız erkeğe kaçmış. Sonra ikisi de ortadan kaybolmuşlar. Kızın babası ve onu seven konu komşusunun kızı aramaya çıktıklarını, şimdi de hemen onların peşine jandarmaların da düşeceğini onbaşı anlattı. Bunu işitince kızı hayran kaldım doğrusu. Herhalde aslan gibi bir insan yavrusu olacaktı. Köyün bulunduğu yerde ilk çağda Stratonikia denilen bir şehir varmış. Durduğumuz yerden 10-15 bin seyirciyi alabilecek büyük tiyatrosu görünüyordu. Yemeklerimizi yedikten sonra otomobile bindik, yolumuza düzüldük. Yol berbattı. Hey gidi İstanbul ve İstanbul'un Üsküdar alemi, sanki yüzyıllarca uzakta bir geçmişte gömülüp kalmıştı. Milas yolunda giden bir ben vardım, bir de Üsküdar'da çarşıdan şunu bunu alıp küfeli çocuklarla eve gönderen bir ben vardı. Hangimiz asıl bendim? O geçmiş alemden yalnız küçük oğlum kollarını uzatarak beni de al diye bana bağırıyordu sanki. Artık güneş batıya adam akıllı almıştı. Uzakta leylak renginde kadifeler kadar yumuşak dağlar görünüyordu. O koca dağların üzerinden çekilen batı ışığı, dorukların açık ve yüksek göklere taşıdığı kuleleri ve yamaçlarla parça parça yarılmış kayaların üzerinde kartal yuvaları gibi konmuş beyaz köyleri birer birer kırmızı kıvılcımlar halinde çaktırıyordu. Ara sıra ta doğuda Sandraz Dağı'nın örtülü tepesini bir meşale ya da kıpkırmızı bir alev sütunu gibi görüyordum. Güneş batıp da batış renkleri henüz göklerde sönmemişken, ta aşağıda Milas Ovası'nın bir köşesinde, ev bacalarından mavi dumanlar terlenen Milas şehrini gördük. Otomobilimiz dağ yamaçlarında sarsıla gümbür diye ilerliyor. Yol kıyısında öyle uçurumlar var ki, kartalın bulut üzerindeki uçuşunu biz alçakta bırakıyorduk. sağa sola zikzaklıya zikzaklıya ovaya indik. Minas'ta ışıklar yanmıştı. Doğruca jandarma dairesine gittik. Orada evrakım ve ben Minas jandarma komutanı olan genç bir subaya teslim edildik. Dar ve uzun bir odaya kapatıldım. Ne var ki orası koğuş değil, dayalı döşeli bir odaydı. Şaka değil, bir tarafında bir minderi bile vardı. Tek penceresinden de bir dut ağacı görünüyordu. Jandarma subayını büyük adadan tanıyordum. Babası orada otururdu. Gece çarşıdan yemek getirdiler. O gece nispeten rahat bir uyku uyudum. O oda Ankara'dan beri yattığım çeşitli koğuş ve odaların içinde tahta kurusu en az olanıydı. Milas gündüzleri cehennem gibi yanar ama geceleri dondurucu bir ayaz çıkar. Ertesi sabah subayı görmek istedim. Geldi, kendisine aylarca ötede beride kapandığımı, o akşam kendisiyle ya da uygun göreceği bir başkasıyla şehirde yarım saat kadar gezmeme izin vermesini rica ettim bana. Hay hay, bu akşam birlikte gezeriz, dedi. İşte buna çok memnun oldum. Çünkü İzmir'e, Aydın'a, Çin'e'ye ve Muğla'ya gitmiş olduğum halde bu şehirleri hiç gezmemiş ve görmemiştim. Çin'deki o babacan jandarma komutanı şehirde serbest olarak berbere gitmeme izin vermişti. Ama iznini kötüye kullanmadığımı kendisine ispat için öylesine acele etmiştim ki şehirde dolaşmanın tadına varamamıştım. İşte ilk defa dışarıda gezeceğime sevinerek akşamı dört gözle bekledim. Gündüz odama ziyaretçi olarak sarı bıyıklı bir pehlivan geldi. Bana saatlerce kimle güreştiğini, rakibini nasıl kündeye, sırtını da yere, bu arada hiç anlamadığım kılçık, tırpan gibi bir sürü lafları geçiyordu, getirdiğini anlatıyordu. Bu konu beni hiç ilgilendirmediği halde adamın söylediklerine tasdik yollu kafa sallıyordum. Öğle ikindi oldu. İkindi de akşam oldu. Subay neredeyse gelip beni alacak diye sevinç içindeydim. Ama sular karardı, gece oldu, subay gelmedi. Önce de yazdığım gibi arada sırada valinin Bodrum kaymakamına yazdığı emri çıkarıp çıkarıp okuyordum. Subay beni gezdirmeye gelmeyince kendisine teslim edilen evrakta sıkı fıkı hapsedilmemin emredildiğinden kuşkulandım. İşte bu sebepten zaten içinde yazılanları ezbere bildiğim evrakı tekrar tekrar okudum. Öyle ya, subay Bodrum'da beni akşamleyin şehirde yarım saat gezdirmekte bir sakınca görmezdi. Hapsedileceğimi bana söylemekten kaçındığı için beni büyük adadan tanıdığı halde bana görünmemişti. Ertesi günü onu görmek istediğimi söyledim. Cevap olarak köylere tefsişe çıktığını söylediler. Bunun yalan olduğunu biliyordum. Kuşkum bir kat daha arttı. Milas'ta kaldığım 7-8 günü binbir kuşku içinde kıvranarak geçirdim. Nihayet geldiler, ertesi gün şafakleyin atla beni Bodrum'a sevk edeceğimi söylediler. Bu habere sevinmem gerekti ama kuşkularım dolayısıyla içimi bir sıkıntı çökmüştü. Bu işkence bitmeyecek miydi hiç? Nihayet Bodrum yolunda. Ben hemen hemen bütün gece göz yummamıştım. Bir kaymakamlık hapishanesini düşününüz. Daracık bir oda. Çoğunun penceresi yoktur, daracık bir avluya açılan bir kapısı vardır. Avlunun duvarları yüksektir. Dışarıda nöbetçi kulübesinde bir jandarma nöbet bekler. Bir de gardiyan vardır. Her akşam gelip o karanlık odanın kapısını kilitler. Abdesthanesi yoktur. Defi hacet için bir eski gaz tenekesi kullanılır. Her kaymakamlık hapishanesi tas tamam böyle değildir. Ama aralarında az fark vardır. Uzun süre hapse hüküm giyenler ilçe hapishanelerinde alıkonulmazlar. 3 yıl kalebenliğinin 6 ay kadarını yollarda geçirdiğime göre böyle bir hapishanede 2,5 yıl süresince hapsolmak olasılığı vardı. Böyle bir olasılık göz önünde dururken artık yolculuğum sona eriyor diye eteklerim sevinçten zil çalmazdı ya. Şafağın alacakaranlığında beni dışarıya çıkardılar. Milas'ın gece ayazından söz etmiştim. Mübarek ayaz buz gibi esiyor, dişlerimi çatırdatıyordu. Jandarma dairesinin önünde sokakta bekledik. Aradan çok geçmeden kaldırımlarda at nalları şakırtısı duyuldu, 7-8 atlı gelip dairenin önünde durdular. Bu süvarilerin arasında galiba 3 jandarma, bir postacı Mustafa, Bodrum postası at sırtında gidiyordu haftada 2 defa. Öteki süvariler Bodrum yolcularıydı. Yedekte bir de benim için eğeri boş bir at getirdiler. Benim süvariliğim hiç yoktur. Bir yolu süvari olarak gitmektense 10 kere yaya olarak gitmeyi yeğlerim. Beni kaldırıp ata bindirdiler. Postacı Mustafa, Bodrum'da aynı zamanda kahveciydi, bana atın çok rahvan olduğunu söyledi. Derken postacı Mustafa, dah diye bir nara saldı, benim atın ardına yaman bir kamçı çaldı. At da top güllesi gibi ileri fırladı. Böylece göç kervanımız yola düzüldü. Bodrum'a niye atla geldiğimiz merak edilecek. Çünkü yol yoktu. Önce de işaret ettiğim gibi Bodrum yollarında Büyük İskender'in savaş arabalarından yani 2300 küsür yıldan beri tekerlek dönmemişti. Ovalar düzlüktür ama ara sıra Pedasos dağ zincirini geçiyoruz. Oralardaysa yol yaşlı bir dağ patikasından ibarettir. 1000 metre yüksekliğindeki bir dağ zinciri bir yeri bir yerden 300-400 milimetre deryadan daha iyi ayırır. Hatta dağın ayırdığı, denizin ise ayırmayıp böldüğü söylenebilir. İşte bu nedenle Anadolu olduğu halde ayrıksı kalan Bodrum, Adalar Denizi'nin adalarına, Girit'e, İskenderiye'ye ve ta Marsilya'ya ve Barcelona'ya kadar Akdeniz limanlarına Anadolu'dan daha yakın düşüyordu. Neyse, Milas düzlüğü ya da ovasında Enikon'u ilerleyince Milas'ın o ün salan gece ayazından kurtulduk. Pırıl pırıl, çil çil masmavi bir gündü. Bana hapishane olasılığını bile unutturdu. Ölüm ve idam kapısından geçen yolcuları, ana yaratılış kollarıyla öylesine sarıyor ve bağrına basıyor ki demeyin gitsin. Milas'ın Sodra Dağı'nı arkamızda bırakıyoruz. Sakin, yapayalnız ve mağrur bir dağdır. Dolaylarındaki bütün tepeler amfiteyatrosunun imparatoru. Sodra, yüksek bakışıyla o tepelere, ıssızlığa tecavüz edebilirsiniz, haydi edin bakalım, dermişçesine meydan okuyor. Ne var ki biz ilerledikçe sanki Sodra ayaktayken çömeliyor ve usul usul ovaya siniyor. Milas Ovası'nın sonunda Peçin Kalesi'ni solumuzda bıraktık. Bu Peçin Kalesi'nin üzerinde bir zamanlar Menteşe Beylerinin sancakları dalgalanırmış. Şimdi rüzgarda duvar taşlarının aralarına kök salmış çalılar fısıldıyor. Koca koca kertenkeleler yukarı aşağı seyirtiyor. Peçin Kalesi'nde yol birdenbire sağa dirsek verdi. Ardımızda Sodra büsbütün ovaya bakmıştı ama önümüzdeki insana ''Ha işte buna dağ derler'' dedirtecek bir alamet takınıyor. Hani bazen zaman dağların girinti ve çıkıntılarını sanki yağmurlarıyla şeker gibi eritir ve çatık kaşlarını çözer, sonraları dağ, tarlalara ekinlerle evcilleşir, yumuşar da yuvarlak kadın memesine döner. Hayır, önümüzdeki dağ binlerce yüzyıllara dayatmış dağların kartalı olarak kalmış. Patikanın topraklı yerlerinde nallarımız, bizim değil atların nalları, patırdayarak, taşlıklarda çatırdayarak dağa tırmanıyoruz. Gönlümün yurdu, canımın canı yerlerden geçiyoruz. Ne var ki at kalkıyor, sanki eğer ardıma vuruyor beni havaya fırlatıyor. Boşlukta kalacak değilim ya, yine küt diye eğere düşüyorum. Durmamacasına devam eden bu sıçrayış, kıçüstü düşüş, içimi yani bağırsak gibi mide ve sakatatımı birbirine geçiriyor. Dayanmasına dişimi sıkıyor, dayanacağım ama yeryüzünde yürümek dururken içimi alt üst eden bu musibete niye dayanayım? Böyle dört ayaklı bir hayvanın üstüne binerek zavallı yaratığa eziyet çektirmektense, hayvanın da bana işkence çektirmesindense, iki ayağımı yere dayayarak canım yeryüzünden güç ve kuvvet almam daha doğruydu. Postacı Mustafa kardeşe dert yanıp iflahımı kesilmek üzere olduğunu anlattım. ''Ama siz ta Bodrum'a kadar yürüyemezsiniz, düşersiniz.'' dediler. ''Halep oradaysa aşım burada.'' dedim. Bacağımın uzunluğunu göstererek yere kondum ve hemen yürümeye koyuldum. Bütün yol arkadaşlarım yorulmamı bekliyorlar ve beni alay edici gözlerle seyrediyorlardı. Ama saatler geçtiği halde aynı hızlı tempoyla yürüdüğümü görünce şaşıp kaldılar. Beni zora gelmez çıt kırıldım kalem efendisi mi sanıyorlardı ne? Yolun her dönemecinde manzara değişiyordu burada. Sazlık bataklık Varvil Ovası. Köylülere göre bu yerin kemikli sivrisinekleri bile varmış. Geceliğin hızla taban tepildikçe insanın yüzüne iri yağmur damlaları çarpıyormuş gibi sivrisinekler yağarmış. Kulaklarda da sert sert çınlar gibi ardı arkası kesilmeyen bir vızıltı. Biraz ötede bir zeytinlik. Sağanak okşayan tatlı bir avuç gibi yaprakları sıvazlayınca zeytinlik boyunca gümüşü bir hare yürütüyordu. Füüüü! Diye ılık bir yelpazeleyiş işitiliyordu. İşte Ekinambarı köyü. Sonra birdenbire manzara görkemli oluverdi. Çamlık, akarsu, sarı suru, sonra yine dağ, bir köy, köylü kadınlar karpuz kavun kesmekte, kara ve ak üzüm, çöven otu öyle bol ki yeryüzünü helvaya çevirebilir. Dünyada soyu tükenmiş, yalnız buralarda kalmış Adem otu, mandragor. Kösele gibi sert yapraklı kurt otu, ılgın, sandal ağacı, renk renk hayıtlar, ay ışığında yaprakları mavi mavi çakan yabani sakız, karabaş, laden, adaçayı, yaban nanesi, kekik, çetinlik, kır lalesi, çoban çantası, civan perçemi, kardelen, gelincik, papatya, gül hatmi, yabani hanimeli, çam çiçeği, kandilli sümbül, çayır güzeli, kadın tuzluğu, haseki küpesi, mersin. Daha sayayım mı? Bunlar %1'i bile değil ya. Artık serbest olarak kendi ayaklarımın üzerinde dere tepe geziyorum. Seviniyorum tepeme mavi ve uzun bir gök parçası tak diye yaratılış, tüy diye. Göğsüm bu bitkilerin ısırıcı ve kekrecan kokusuyla soluk alıp veriyor. Yanımdaki insanların ne jandarmalığı ne mandarmalığı kaldı. Hep birlikte yol üzerindeyiz. Bodrum'da hapishaneye tıkılacakmışım, vız gelir. Jandarmaların silahlarına bile bakmıyorum. Önlerinde uzun adımlarla yol alıyorum. Hızımın rüzgarı yüzümü serin serin yelpazeliyor. Vururlarsa vursunlar arkamda. Sevincimle yere yüzüstü kapanır, toprakları avuçlar avuçlar bırakır, avuçlar kalırım. Mesnevi'den iki mısra hatırıma geldi. Herkes kendi vusu ve sahi kadarınca nasip alır. Eğer senin kabın az su alıyorsa deryanın ne günahı var? Ne kap ne kacak. Gönül dolusunca yaşıyorum. Zamanı hep yatay sınırlar. Ben geçmişte yokum, gelecekte de yokum. Şimdi dikine varım, yükselmesine, sonsuz, derinlemesine, sonsuz. Dağlardan sonra ovamsı bir düzlüğe indik. Bir yolcu için güzel bir ovada dümdüz yürümek kadar hoş bir şey yoktur. Ama şimdi benim gibi bir yolculuğu anlatan için sahradan korkunç bir şey daha olamaz. Hele bu sahra üzerine bir ırmak olsun akmıyorsa. Çünkü ovanın anlatışı biter, ova bitmez, uzar da uzar. Güzel bir ovaydı. Bir jandarma ve iki yolcu. Ya beni taklit ya da attan usandıkları için. Atlarından indiler. 4 kişi olduk. Çalataban yürüyenler. Dağlıkta dönemeçlerden başka yolcular çıka koydukça ben selam veriyordum. İlk önce bu işte yalnız kalıyordum. Sonraları ötekiler de selama katıldılar. Artık koro halinde selam veriyoruz. Ovada bize doğru gelen yolcular kara noktalar gibi görünüyorlardı. Yaklaşıyorlar, yaklaşıyorlar. Merhabalar. Hayırlı yolculuklar, hoşça kalın, güle güleler ötüyor havada. Ayrılıyoruz. Bir yere geldik, iki köylü kızı güneş yanığı esmer mi esmer. Birinin gözü yoktu diyeceğim geliyor. Çünkü yüzüne bakınca gözlerin bulunması gerektiği kara kirpikli çatlaktan başın arkasındaki mavi gün görünüyor. Ta öylesine çakır bakışlı. Öteki kızın gözleri kara. Ayın 15'ini kapkara düşünün. Bu koca kara ay ak bir geceden bakıyor. İkisi de yapışmışlar uzunca bir ağaç kütüğünün sağına, Arşimet yasasına sözüm ona uyarak koca bir taşı kulübelerin önünden devirmeye uğraşıyorlar, kanter içinde. Yapışalım, dedim. 6-7 kişi tutunca kütüğü, tonlarca taş leblebi gibi yuvarlandı gitti. Memnun oldular. Gözleri de, dudakları da, yaşasın sevinç diye gülüyor. Yürüdük. Bir ara arkama döndüm. Postacı Mustafa atın üstünde uyuyor. Bodrumlular, adetidir dediler. Ama postacı birdenbire uyandı. Çünkü jandarmanın biri aşka gelip başını havaya dikti, upuzun bir hey hey ile sesini kapıp koyuverdi. Ovanın boylu boyunca uzadığı uzadı sesi. Böyle bir şeyi bir yerde okumuş muydum yoksa bana mı öyle geliyor bilmem. Ama ister okumuş olayım ister olmayayım öyleydi adamın o gün hey hey. Göklere bakan gözlerinde hayranlık vardı. Sanki heyinin yeğesi bitmek üzereyken yeğenin kuyruğuna iki avucuyla yapışıp heyle havalanıyor, göklere karışıyordu. Göklere bakan bakışında hayranlığı bile masmavi oluyordu. Deveci külahın sıkı mı? Masalındaki deve kuyruğu değildi o, uçan gönlünün izinde gidiyordu. Sözüm ona Ankara İstiklal Mahkemesi'nden Bodrum'a sürgün gidiyorduk. Boru mu bu? Hey güneşli, ateşli, buram buram cömert terli dupduru iklim. Kana kana sendeydim. Ne yazık ki o yolu işte ilk defa Bodrum'a giderken aldım. Çünkü sonra Bodrum Milas şosesini başka yerlerden geçildi. Ovadan sonra yine sarp araziye geldik. Yolun kenarında bir harabe vardı. Gürültü olmayan yerde pek tabii sessizlik olur. Mezarda denizin zindan dibinde sesler de ışıklar da susar. Bir viranlıkta ama baykuşlar çığlık salsa, garip çakallar ulusa, rüzgarlar inlese yine de sessizliği kıramazlar. Sessizlik orada ta öylesine olumlu ve yapayalnız bir varlık olarak duruyor. Ama biz güle konuşa geçtik. Viranlık üzerine tuz ekilimi sümüklü böceği gibi köpürmüştür onuruna dokunuyoruz diye. Derken güm jandarmalarının birinin silahı patladı. Bana mı? Diye arkaya baktım. Meğer uyuyan bir yılanı vurup öldürmüş. Güneşlemekte olan zararsız hayvanı niye öldürdü sanki? Tüfeğin sesi adeta sessizlik yarattı. Patlayıştan sonra sessizlik daha ağır oldu. Bodrumlulardan ve Mustafa'dan yolda denize varmayacak mıyız diye soruyordum. Güvercinlikte deniz kıyısına varırız diyorlar. Kaç aydır deniz yüzü görmedim yahu. Denizi görmeden önce ona yaklaşmakta olduğumu, onun müjdecisi olan rüzgardan, havadan, bir de bitkilerin başkalaşmasından hemen anladım. Toprak bolca kumluydu, sert ve kısa erelti otları, süpürge otlarıyla ılgınlar, cüce kamış çeşitleri, zakkumlar ve kıyı hindibaları yerlere pusuşlarıyla, duruş ve el kol sallayışlarıyla büyük zorbanın baskısı altında olduklarını bildiriyorlar. Hele çalılar korkudan iki büklüm büzülmüş, yerlere sinmiş, kumlara gömülmüşlerdi. Tek tük sıska ağaçlar da öyle, kasıp kavuran deli boralar tarafından cin çarpmışa dönmüşler, burkula burkula karman çorman olmuşlardı. Belli ki kökleriyle bağlı olmasalar, Akdeniz fırtınalarının önünde köklerini ve kuyruklarını artlarına kısarak çığlık çığlığa, ilerlemekte olan bizlere ve içerilere doğru tor top yuvarlanarak uçup kaçacaklar. Koca deniz bu, bitkilere, yalnız bitkilere değil, insanlara da korku verir. İlerliyoruz. İçimde bir heyecan var. Denizi görmüyorum ama kulağım delik, güçlü sesini duyar gibiyim. Uzaktan işitilir işitilmez iri bir uğultu. Bir dereye indik. Önümüzde bir sıra kırık diş gibi kayalar var. Kuşku yok artık, bu uğultu homurtu değil, süt besüt Hazret'in gürleyişi. İki ağırbaşlı davudi nota, biri bir oktav daha yüksek. Gelip giden bu notalar yuvarlanıcı bir inilti halinde. Ama bir saat rakkası gibi trik trak değil, monotonluğu yok. Canlı bir şivenin duygululuğu var. Çıktık kayaların tepesine. Al sana Cevat, işte arşipel. Cezir ve elektrik dalgaları bütün gücüyle kıyı çakıl ve kumlarına binince, suların inleyici seslerine yuvarladığı binlerle deniz kabuğuyla çakıllarının şarıltısını gene bağrına çekiyor. Derken bir hırlayış. İşte karaya sürdüğü binlerce şeyi gene bağrına çekiyor. Denizin daha nice sesleri vardır, kayalara soruyla cevapları, derin mağaralardaki gürleyişleri, imdat diye çağıran çığlıkları. Bırakalım onları. Bugün Engin ciddi konuşuyor. Neredeydin? Sorma. Sorma. Karakollar, koğuşlar mı istersin? Ta buraya gelinceye kadar karaları anlata anlata dilim kurudu. Geldim. Ver mavini serinleyeyim biraz, al canımı. Ilık, tuzlu rüzgar saçlarımı arkaya uçuruyor. Göğsümü açtım. Bütün yolcular beni beklemek için değil, kendiliklerinden durdular. Atların kuyrukları ve yeleleri rüzgarda uçuyor. Kanter içindeler. Onlar da denize bakıyor. Hatta kayaların, gözleri yoktu ama, duruşları denize dona kalmış bir bakıştı. Oranın önünden yıllarca sonra kayıkla geçerdim. O dona kalmış kayalarla birlikte orada put gibi dikilen Halikarnas balıkçısını görürdüm. Ona hesap vermek gerekirdi bazı bazı. Sen ne dersin, bu iş böyle mi, şöyle mi yapayım diye sorardım titriye titriye. Berbat bir herifti o. Beni ensemden kavrayınca insan demez, taştan taşa çarpardı. Onun elinden neler çektiğimi bir ben bilirim, bir de Tanrı. Çakılları ayaklarımız ve at nalları altında şakrak şakrak şakırdatarak yalı boyunca ilerliyoruz. Güney kıyıları dantel gibi girintili çıkıntılı olduğu için kimi burunu aşarken denizden ayrılıyoruz. Ne var ki fırtınadan barınan koy ve büklerle bitkiler alabildiğine gelişmiş. Öyle ki çamlar ayaklarını denizde ıslatıyorlar sanılır. Yazın mavi mavi merteminin yelpazeleyişiyle kumsallarda apak zambaklar, bir de süsenler, asfodeller açmış. Bir yere geldik ki sakız ve süpürge çalılarının yolumuz üzerine sık sık serpilişlerinden kaçılmak üzere ayak uçlarımızda sağa sola sekerek bel kırıyoruz. Sanki at insan hepimiz bir allegro vivace temposunda çılgınca dans ediyoruz. Top top çalılardan otalar. Yolun her dönemecinde, her çalkanışında gözlerimize manzara, kulağımıza ses olarak bizi sürprizler bekliyor. Söz gelimi şimdi hafif topuklarla hop hop hoplayarak gidiyoruz derken her yönü kaplayan izbe ağaç kalabalığına dalıyoruz. Birdenbire ufuklara kadar masmavi deniz görüyoruz. Lüle lüle kaymak köpükler kıyılara yayılırken göklerde de köpükler kadar beyaz martılar çark ediyor. Yahu yeryüzünde martıların bulunduğunu bile unutmuştum. İnsan patikanın oynadığı bu oyunun bir ikisini görünce umutla dolu yüreği dahasını özlüyor. Bu yolun bir kısmından sonraları jandarmasız geçtim. Yol sanki önünüzde yürüyor ve sizi iki elinizden tutup oynata oynata çekip götürüyor. Derken yol birdenbire bir takla attı. Kendimizi körfezin dibinde güvercinlik denilen yerde bulduk. Kendi adına, adı da kendine uygun bir yer. Burası yalı, kıyısında ağaç diye yeşil duman kümeleri. Bu kümelerin ortasında fıskiyeler halinde kanat şakırtıları savruluyor göklere, sonra düşüyor. Hep güvercin. Açıkta da arşipelin, maviler ve ışıklar çıldırışı. Orada aynı zamanda bakkal dükkanı olan bir kahvehane vardı. Üç tarafı peykeli. Yan geldik, gecikmiş bir öğle yemeği yiyoruz. Kimimizin kumanyası var, kimimiz de bakkaldan bulduğunu yiyor. Oradaki 5-6 köylü selamımızı karşıladıktan sonra başlarını önlerine eğdiler. Ne bize ne de birbirine bir laf olsun söylemiyorlar. İnsanın onlara bir şey yapın, hiçbir şey yapamazsınız birbirinizi tekmeleyin bari diyesi geliyor. Güvercinlikten sonra körfezin güney kıyısını kovalayarak Torba denilen yere geleceğiz. Orası Bodrum Yarımadası'nın kuzeyinde bir küçük köymüş. Torbadan kısa bir yokuşu çıkacak, ondan sonra bir inişle Bodrum'a varacakmışız. Söylediğim yerlerin değil yalnız adlarını, her taşını bilebilirim. Ama böyle ilk defa gittiğim zaman ad sormuyordum. Şimdi de o ilk gidişi anlatırken, ilk gidişte öğrendiklerime, bir de duyduklarıma tamamıyla sadık kalıyorum. Güvercinlikten Torba'ya giderken gördüklerimiz, denize ilk ulaştığımız yerden güvercinliğe kadar gördüklerimizin hemen aynısı. Şu farkla ki, bu sefer kıyılarda hurma ağaçlarına rast geliyoruz. Açıkta da Sali adalarını seyrediyoruz. Ey okuyucum, geçtiğim yerleri böyle bir anlatışımı aşırı bulma. Eğer sana aklı başında adamım diye söyledilerse yalandır. Bu 70 yaşımda bile aşığım ben. Eğer böyle bir işi ciddiliğe, aklı başındalığa uygun bulmuyorsan, sana ciddilik ve aklı başındalık taslayan ben değilim. Değil mi ya? Bilmezsen ben sana söyleyeyim. Aşık biraz aşırı olur duygularında. İtidalle yalan söyle, itidalle doğru söyle, itidalle inan, itidalle sev. Allah belasını versin şu itidalin. İçinden nasıl esiyorsa öyle anlatıyorum. Şu kalıba, bu kalıba göre anlatacak değilim ya, bırak sana istediğim gibi anlatayım. Geçtiğim yerleri birer birer anlatıyorum. Ben koltukta oturmam zorlanmadıkça, koltuk üstüme oturak koymuş gibi gelir. Ben dolaylarımla yaşar ve onlarla birlikte otururum. Oturduğum yer ister kuşluğu, ister taş, ister kayık olsun. Geçtiğim yerleri anlatıyorum çünkü ben onların bir parçasıyım. Onları anlatmamak, mavi sürgünü senden esirgemektir. Onun gözü zaten hep kaçmaktadır. İşte bu vardığım yerde berraklık ve açıklık vardı. İnsan dirseklerini gönlü genişleyince yayabiliyordu. Aşık Garip ile Kerem, Anadolu'da gezmişler, dağlara, taşlara konuşmuşlar ama Anadolu denizlerinden hiçbir laf yok. Buraları sizin yerlerinizdir. Bırakın anlatayım. Sali Adaları diyordum, onlar karalardan uzaktılar. Öyle ki karaları unutmuşlardı. Her yönlerini deniz sarıyor ve beşikliyordu. Onlar da çocuk kadar masum uyuyorlardı. Kıyı boyunca upuzun mavi bir rüzgar serin serin esiyordu. Kumsalın berisindeki çalılıklarda arılar uğulduyordu. Kıyıda yürürken ayaklarımız kumlara batıyor, konuşan seslerimiz dalgaların hum diye gelişiyle fış diye çekildiğinde kayboluyordu. Şaka değil, deniz konuşuyordu usul usul. Artık güneş batıya ağıyordu. Postacı Mustafa, ikindi artık, güneş batmadan Bodrum'a varalım, diyordu. Ben Milas'tan ayrılalı beri valinin kaymakama yazdığı kağıdın cebimde yerli yerinde durup durmadığını ilk olarak yokladım. Bu yolculuk sona eriyordu. Elbette sona ermemesini özlüyordum. Yaratılışın oğluna unutturduğu sürgün yavaş yavaş ve acı acı yine aklına geliyordu. Hani o öksüye kuş tutan öksecinin kara parmakları var ya, işte onlar yüreğimi sıkmaya koyuldu. Torbaya vardık, oradan denizden ayrıldık. Côte d'Azur. Bu nereden hatırıma geliverdi. Oralarını hep biliyordum. Côte d'Azur'ünü de Cenova ile Dalmaça kıyılarında. Demince gördüğüm yerler, hatta şimdi üzerinde taban teptiğim torba yokuşu, o anlı şanlı moda plajlarının topunu da Tatar ağası gibi yaya bırakırdı. Bu cennet gibi kıyılar amma da ihmal edilmişti böyle. Artık akşamdı. Güneşin Allah'a ısmarladık deyip batıda kaybolmasına 2 saat mi ne kalmıştı? Derler ya, felaket bekleyip durmak felaketin kendisinden daha acı ve uzun boylu bir felaket olurmuş. İdama mahkum olanın asıl işkencesi idam değil, idamı beklemektir. Aylarca süren bu sürünme de bana kat kat ölüm olmuştu. Hapishane mi hapishane, serbestlik mi serbestlik, ne olacaksa olsundu bir ayak önce vesselam. Benim de derdim, postacı babacan Mustafa'nın derdine denkti. Varalım efendim, varalım. Resmi daireler kapanmazdan önce varalım. Artık koğuşlama ve bekleme olmasındı. Adımlarımı sıklaştırdım, süvariler de bastılar mahmuzlarını.